Ayrım 26.
Seyit bir an sorup sormamakta tereddüt etti ama öğrenmek arzusu temkinli olmak hissinin ötesindeydi. Nerede o şimdi? Petro mu? Seni bıraktığın evi kendine mekan seçti. Nasılsa oraya döneceğine inanıyor. Seni karşılamaya kararlı. Cümlesini bitirirken kapıyı da açmıştı. Kilit vurduğumuz yerleri kontrole geldim bu sabah. Artık bunların hepsi Sovyet'in malı biliyorsun. Neyse, her şey yolunda görünüyor. Ben geri dönüyorum. Tanrı yardımcın olsun. Ters giden bir şey olursa beni affet. Allah senin de yardımcın olsun Yasef. İçeri girdiğinde düşünceliydi. Celil'in ve genç kadınların yüzlerine bakmaya çekiniyordu. Onları ancak yalnız başına kaçabileceği takdirde hepsi için daha fazla yaşama şansı olacağını nasıl anlatacaktı. Kara kara düşünürken Celil'in sesiyle kendine geldi. Seyit bak ne diyeceğim. Ben bu işi çok düşündüm ve seninle gelmekten vazgeçtim. Seyit hayretle arkadaşının yüzüne baktı. Ne zamandır heyecanla planladıkları şeyden birdenbire neden vazgeçiyordu? Celil devam etti. Ben oralarda yapamam Seyit. Hiç kimsem yok. Bilmediğim topraklar, tanımadığım insanlar. Buraların ne olsa doğup büyüdüğüm yerler. Ben Tatyana da yapamaz. Çok yalnız kalırız Seyit. Ben senin gibi değilim. Sendeki kuvvet bende yok. Tatyana'yı da bırakamam. Bunca zorlukta beni yalnız bırakmadı. Şimdi ben onu mutsuz edecek bir şey yapamam. Celil sen de yakalanırsan sonun benden farklı olmayacak biliyorsun değil mi? Biliyorum Seyit. Ama düşündüm ki şöyle küçücük bir köye yerleşir. Köylü hayatı yaşarsak belki kendimizi gözden kaybettiririz. Bir müddet sonra da unutulur gideriz. Arkadaşının söylediklerine hak vermiyor değildi ama yine de Seyit için kaçış riski almak hayatını kurtarması açısından daha kuvvetli bir ihtimal gibi görünüyordu. Yalnız şuraya karşı hissettiği sorumluluk Celil'in Tatya ile ilgili konuşması sırasında daha da su üzerine çıkmıştı. Tatya'nın yaptığı fedakarlıktan daha fazlasını yapmamış mıydı Şura? Bir kadın olarak, sevgili olarak, arkadaş olarak, şimdi onu Aluşlu'da bir ev, bağ evinde hizmetkarlarının yanında bırakıp kaçmak haksızlık değil miydi? Arkasından genç kadının ne hale geleceğini şimdi gözünde canlandırabiliyordu. Ya kendisi onu geride bırakmakla kurtulsa bile kendisine huzur vermeyecek bir vicdan azabının ağırlığını yüklenmiş olmayacak mıydı? Ama gece yarısı silah dolu bir arabanın yanında güzel genç bir kadınla yaklaşanı düşündüğünde onu bu küçücük bağ kulübesinde hiç değilse hayatta kalabileceğine inancı daha da arttı. Evet yalnız gidecekti, kararını vermişti. Sen bizi merak etme dedi Celil. İsterse onu da yanımıza alırız. Zaten bu beraberlikler hayat boyu devam etmek üzere başlamamış mıydı ki? Sadece biz devamlı olacağına kendimizi inandırdık. Seyit kolunu arkadaşının omzuna sarıp arkadaki küçük pencereye doğru yürüdü. Ama seninle olan dostluğumuz hayat boyu sürmek üzere başlamamış mıydı? Celil'in çekik gözlerinde yaşlar doldu. O da Seyit'e sarıldı. Tütün ince dokusuyla buğulanan bağ ve tepeleri seyretti. Aslında gözlerinin önünden geçenler çocukluk delikanlılık yıllarıydı. Bizim dostluğumuz sevgili Seyit ayrılsak da özlek de sürecek. Evet, muhakkak yıllar sonra da olsa bir anlatan çıkacaktır. Üzümlü bir gülüş konuşmalarını noktaladı. Tatya uzandığı sedirde elinde Celil'le birbirlerine gönderdikleri mektupları okuyarak eski günleri anarken Şura kendi tarafında yastığı üzerinde yan dönmüş uykuda görünüyordu. Aslında uyuduğu falan yoktu. Seyit'in iki akşamdır Yasef'le olan konuşmalarından duyduklarını birleştirmiş ve aşağı yukarı olacaklar hakkında bir fikir edinmişti. Kulağında çoktan unutmuş olduğu sözler çınlıyordu. Yalnız, yalnız, yalnız. Ve işte o gün gelmişti. Tam sevgilisiyle tek vücut, tek ruh olduklarına inanmaya başlamıştı ki yalnız bırakılacaktı. Ondan ayrı kalacağını düşününce haykırarak ağlamamak için kendini zor tuttu. Başını yüzünü yastığa iyice gömüp dudaklarını ısırdı. Ağlamanın hiçbir şeye faydası yoktu. Yalnız kendi başına kalabileceği bir yerde avaz avaz ağlamak istiyordu. Seyit'i bir daha dönmemek üzere ondan ayrıldığını düşünmek bile korkunçtu. Vücudunu koflaşmış tükenmiş hissetti. Herhalde çıldırırım onsuz diye aklından geçirdi. Dakikalar, saatler sanki günler kadar uzun geliyordu bekleyenleri. İsmail Efendi'nin karısı çorba, börek ve üzümden ibaret öğlen yemeğini sofraya çıkardığında hiç kimsenin yiyecek iştahı yoktu. Seyit'in kulağı gözü dışarıda Cemal Kahya'nın getireceği haberdeydi. Nihayet ikindi vakti Cemal Kahya geldi. Seyit'le kapının girişinde hemen ayakta konuştular. Tatoğlu tamam Kurt Seyit. Gece yarısı limanın sağ tarafındaki kayalıkların açığında olacak. Sağ ol Cemal Kahya, çok sağ ol. Ona bir haber daha ver. Sana zahmet. İlk kirbit tepeden indiğim işaret olacak. İkinci kirbit kıyıya yaklaşınca yakacağım. Çok dikkatli takip etsin. Babama haberimi de iletebildin mi? Sesinde biraz kırgınlık, biraz ümit vardı. Babasının hiç değilse ayrılmadan evvel onu görmek isteyeceğini düşünüyordu. Kahya çaresiz bir tavırla ellerini ovuşturdu. İlettim tabii. Lafının gerisi gelmiyordu. Seyit meraklanmıştı. Ne dedi peki? Yolu açık, Allah yardımcısı olsun. Artık görüşmesek ahirette görüşürüz dedi. Seyit yıkılmıştı. Dudaklarına hüzünlü bir gülümsemeyle babasının sevgisini nasıl kaybettiğini düşündü. Demek ailesini son bir defa göremeyecekti. Onun üzüntüsünü aynen yaşayan Cemal Efendi durumu izah etmeye çalıştı. Yanlış anlama Kurt Seyit. Onların artık seni görmesine imkan yok. Ev göz altında. Oradan ayrılamazlar. Senin oraya gitmen de imkansız. Seyit biraz olsun rahatlamıştı. Şartlar bu kadar kötü olmasa babası muhakkak onunla vedalaşmak için çağırtırdı. Bundan emindi. Yaşlı Kahya ile vedalaşmaları dokunaklı oldu. Cemal Efendi artık çökmeye başlamış gövdesiyle uzanarak Seyit'i kucaklamaya çalıştı. Bembeyaz kirpiklerinden süzülen yaşlar yüzümün derin çizgileri arasında takılıp kaldı. Hey gidi Kurt Seyit, küçük beyim benim. Daha dün şu tepelerde sana at sırtında mendil toplamayı öğrettim. Ne çabuk bugünlere geldik, ne hızlı yaşamışız. Babanın ne hayalleri vardı bu topraklarda ve seninle ilgili ne hayalleri. Seyit kendisine babası kadar emeği geçmiş yaşlı adama sevecenlikle sarıldı. Sesi yine onun elini tutup bağlar arasında gezdiği günlerin çocukluğu zorunu taşıyordu. Hayallerin hepsi gerçekleşmiyor Cemal Kahya. Ne yaparsın? Ben ne yapabilirim ki küçük bey? Ben ne yapabilirim? Topraklar gitti. Siz de gidiyorsunuz. Ben ne yapabilirim? Lafını tekrarlayarak başı önünde sağa sola yalpalayarak bağın çıkışına doğru yürüdü gitti. Akşam karanlığı bastırmaya başladığında Seyit Celil'le sabah konuşurken yarım bıraktıkları mevzuyu tekrar ele aldı. Bir saate yakın tereddütten sonra kesin kararlarını verdi. Seyit'in kaçışının ve diğerlerinin takip edilme olasılığının azalması ile Petro'yu ortadan kaldırmaları şarttı. Planlarını gerçekleştirmek üzere Seyit'in bıraktığı eve gitmeleri gerekiyordu. Yasef'in söylediği gibi orada olmasını ümit ediyorlardı. Yaptıkları çılgınlıktı. Petro'nun yalnız olması ve o yolu sağ giderken tekrar dönmeleri ihtimali çok zayıf bir şanstı. Ama Boriski'nin yaşaması sonrası için daha tehlikeliydi. Seyit henüz şuraya gece olacaklarla ilgili bir şey anlatmamıştı. Nasıl konuşacağını da bilmiyordu. Daha kendisi onun ardından bırakma fikrini kabullenemiyordu. Ona ne gibi bir hayal ümidi verip orada kalmasını isteyecekti. Kendisini şurasız düşündü. İçi sızladı. Kolay olmayacaktı. Hem de hiç kolay olmayacaktı. Bu ayrılık diğerlerinden farklıydı. Bunun geri dönüşü yoktu. Şura'nın onun ardından gelmesi imkansızdı. Beraber sadece birkaç saatleri kaldığını düşünerek genç kadına baktı. Şura çok kısa bir süre sessizce ortada dolaşıp tekrar uykuya yatmıştı. Seyit onun hastalanmaya başlamış olabileceğini düşünerek elini alnına yanaklarına değdirdi. Genç kadının yanaklarında durulmuş yaşlar eline geldiğinde şefkatle onun önünde diz çöktü. Yavaşça ismini seslendi. Şura, hayatım Şura. Derin bir uykuda olmalıydı. Hiçbir reaksiyon vermedi. Seyit onu alnından öperek ayağa kalktı ve Celil'e bir göz işaretiyle hazır olduğunu belirdi. Celil küçük gaz lambasının ışığında kitabını okuyan Tatya'nın dudaklarına bir öpücük kondururken fısıldadı. Biz birazdan döneceğiz Tatya. Sakın bir yere ayrılmayın. Halletmemiz gereken bir iş var. Tatya erkeklerin artık kendilerini orada bırakıp gideceklerinden emindi. Gözleri korkuyla Celil'e sorar gözlerle baktı. Celil onun telaşını anlamıştı. Geri geleceğiz Tatya, inan. Seni çok seviyorum canım. Tatya ona inanmıştı. Dudaklarını uzatarak bir öpücük daha aldı. Birkaç dakika sonra iki arkadaş bir gece evvel saklanarak indikleri tepeye yine aynı gizlilikle çıkmaya başladılar. Tabancaları ceplerindeydi. Evin arka cephesini çeviren ağaçların altına geldikleri zaman kalpleri duracak gibiydi. Hayatlarını biraz daha uzatabilmek için bu sefer başka bir tehlikeye kucak açıyorlardı. Seyit ile Celil durmasını işaret etti. Yatak odasının olduğu tarafa dolaştı. Açık tüllerden içerisi görünüyordu. Petro salonun ortasında Bir aşağı bir yukarı gülüyordu. Sinirli bir hali vardı. Yalnız olmalıydı. Etrafta bir başkasının olduğunu gösterir en ufak bir ipucu yoktu. Seyit yine de emin olmak için bekledi. Pedro sanki bir çağrıya cevap verir gibi yatak odasına doğru yürürken bir an görüldüğünü zannetti. Ağaçların daha arkasına çekildi. Ama evin içindeki düşmanı pencereye yanaşması bile. Elinde sigarası yatağa sırtını dayayıp oturdu. Çizmelerini çıkarmadan uzattığı bacakların üzerine bir tomar kağıt yerleştirdi. Uzun nefeslerle sigarasını tüttürürken sayfaları evirip çevirip baştan okuyordu. Birden elindekileri bırakıp yatak odasından çıktı, mutfağa doğru gidiyordu. Seyit Celil'e pencerenin dibinde durmasını işaret edip gövdesini açık camdan içeri çekti. Daha düne kadar Şura ile beraber yattığı yatağın üzerinde bu hainin çizmelerinin uzanması kafi derecede midesini bulandırmıştı. Kağıtların eline geldiği kadar bir kısmını kapıp odanın yanındaki salondan ayıran kalın ağır perdelerin arasına girdi. Silahını hazır tutuyordu. Pedro'nun el yazısıyla karaladığı kağıtlara göz attığı zaman dehşet ve artan bulantıyla beraber nefreti galyana geldi. Pedro alışveriş gelene kadar yol boyu sorumluluğuna verilmiş olan bölgelerin isimlerini başlık yaparak raporlar tutmuştu. İsimler, ünvanlar, mal varlıkları, hanelerin dışında bir de infaz bölümü vardı. İhtilale karşı gelmek, vatan hainliği, Sovyet'in malını gasp etmek gibi suçlarla gösterilecek kurşuna dizilenlerin sayısı Seyit'i titretti. Bu adamların hiçbirine mahkeme edilmiyordu. Yoldaş Boniski hem hakim hem yargıç hem de cellatı oynuyordu. Ayak sesleri yaklaşıp odaya girdiğinde Seyit tam Pedro'nun arkasında elinde tabancasıyla duruyordu. Pedro yatağın üzerinde bıraktığı kağıtlarla gözünü gezdirerek olduğu yerde durdu. Soğuk rüzgarla dalgalanan tüllere baktı. Sanki etrafında tehlike kokusu almıştı. Elini belindeki silaha atıp geri dönmek üzereydi ki Celil camın dışında çömeldiği yerden silahıyla fırladı ve Pedro'ya doğru nişan alarak durdu. Demek sensin. Dişlerini gıcırdatarak konuşurken birbirlerine bitişik buz mavisi gözleri daha da yakınlaşmıştı. Celil hiç cevap vermedi. Sevgili arkadaşına ne oldu? Seni kendi yerine mi gönderdi yoksa? Onun için her şeyi yaparsın değil mi? Celil hiç konuşmamakta ısrarlıydı. Dikkatle Seyit'in atacağı bir adımı bekliyordu. Nitekim Seyit sohbeti fazla uzatmamaya kararlıydı. Her an diğerleri gelebilirdi. Olduğu yerden bir adım öne çıkarken tabancasını adamın kaburgalarının arasına dayadı. Gömleğinin üzerindeki metalin soğuk temasını hisseden Pedro başını döndürmek istedi. Seyit kısık ve sert bir sesle onu önledi. Kıpırdama Borinski. Sakın. Ölümü çabuklaştırırsın. Kaldır kollarını. Sonra namlunun ucuyla onu pencereye doğru yürümesi için iteledi. Celil'in işaretleriyle bacaklarını camdan atarak dışarı çıkan Pedro kolları başının üzerinde bir şeyler söylemeye çalıştı. Aptalsınız siz. Bana bir şey olursa sizi yaşatmazlar. Nereye kaçacağınızı zannediyorsunuz? Aptallar, bitti artık, anlamıyor musunuz? Size hayat bitti artık. Seyit nefret ve tiskintiyle tabancasını onun ensesine bastırdı. Bir kelime daha et, seni de hayatın bitecek. Anladın mı adi domuz? Seyit esirden uzaklaşmadan bir eline bahçedeki kazmayı küreye aldı. Birkaç dakika sonra ormanın içindeydi. Duraladıkça veya soru sordukça tabanca namlusunun temasıyla itelenerek yol almaya mecbur edilen Pedro paniğe kapılmaya başlamıştı. Küstah sesinden eser kalmamıştı. Beni nereye götürüyorsunuz? Ne yapacaksınız bana? Sus, yürü. Biraz daha gittikten sonra Seyit seslendi. Durdur ve ellerini indir. Pedro şimdi kendisine bırakacaklarını düşündü. Herhalde korkutmak istemişlerdi. Daha fazla bir şey yapmaya cesaret edemezlerdi. Hemen o eski küstah tavrı geri gelmişti. Gülerek konuştu. Niye bu kadar tehlikeye atıldığınızı anlamadım. Bana yürüyüş yaptırmak için mi? Seyit hala silahının namlusu Pedro'ya doğrultulmuş olarak sol elindeki kazma küreyi ona fırlattı. Kendisi biraz geri çekildi. Celil de diğer tarafta aynı şekilde bekliyordu. Şu durduğun yeri kaz bakalım. Sonra da kürekle boşalt. Değil misin sen Seyit? Oyun mu oynuyorsun benimle? Öyle sayılır. Senin oynadığın oyunlar gibi bir oyun işte. Pedro yine bir şey söylemek üzereydi. Seyit sabırsız bir tavırla tabancasının tetiğinde parmaklarını dolaştırdı. Bir kelime daha etme. Şimdi sus ve kasmaya başla ve çabuk ol. İşimiz var. Çabuk ol diyorum. Pedro onların şaka etmediğinden artık emindi. Yine de hala kendisinden ne istendiğini anlayamamıştı. Çukur aşağı yukarı bir adam boyuna yaklaşınca küreği bırakmasını istedi Seyit. Hadi şimdi içeri gir yat bakalım. Pedro'nun soğuk donuk suratı gecenin karanlığında bile hayalet beyazlığıyla ortaya çıktı. Aklından geçenleri yapacak olamazlardı. Sesi titremeye başladı. Yapma Seyit, delilik bu. Kes sesini ve gir o çukura çabuk. Kaderinin artık iki eski arkadaşının elinde olduğunu anlamıştı Pedro. Çukura otururken yalvarmaya başladı. Yapma Seyit, biz seninle eski arkadaş değil miyiz? Ondan bir merhamet bulamayacağını anlayınca Celil'e döndü. Celil sen bir şeyler söyle. Seyit aklını kaçırmış olmalı. Bu olacak iş mi? Tanrı rızası için. Tanrı'yı şimdi mi hatırlıyorsun yoldaş Borinski? Eski arkadaşların şimdi mi aklına geliyor? Seyit kağıtlarda okuduğu isimleri sayarken hiddetten yüzüne kan basıyor, karşısında iki büklüm yaşamak için yalvaran adamın acımadan, gerçek bir suç gibi sebebi olmadan bir kurşunla o zavallıcıkların hayatına nasıl son verdiğini düşünürken çılgına dönüyordu. İçinde fırtınalar koparken sesi sert, kararlı ve sakin duyuluyordu. O zavallılar da yalvarıyor muydu yaşamak için Pedro? Söylesene, yalvarınca acımanı bekliyorlar mıydı? Çukurlarını böyle kazdırıyordun kendilerini değil mi? Seni pis domuz seni. Vaktim olsa seni parça parça öldürürdüm ama şükret zamanım az. Pedro koca cüssesini sarsan bir ağlamayla dizlerinin üzerine tepiniyordu. Yapmayın ne olur anlaşırız. Göz yumarım kaçmanıza. Seyit artık bu işi fazla uzatmak istemiyordu. Tabancasını çukurdaki adamın kalbine doğru nişan aldı. Yoldaş Borinski. Rusya'ya ihanetten suçlu bulundunuz. Bir patlama. Çukurun içindeki gövdeden gelen bir anlık inilti. Tepelerde dağılan yankı ve kaçışan kuşların kanat sesleri. Ardından kürekle savrulan toprak sesi. İki genç adam bağ evine giden ağaçlık yolda daldıkları zaman ormandaki kuşlar hala huzursuz uçuyorlardı. Elveda alışta 1918 sonbaharı. Seyit ve Celil'in bağa doğru süratle yola çıktıkları dakikalarda karanlıkların içinden sıyrılan bir gölge bağdaki küçük evin kapısını tıklatıyordu. İçeride son bir saattir neredeyse hiç konuşmadan oturan ev sakinleri ve misafirleri kapı sesiyle ürkerek birbirlerine baktılar. İsmail Efendi her ihtimale karşı Şura ve Tati'yi arka taraftaki yatak odasına saklanmaları için uyardı. Odanın kapısı kapandı. Soğuk kış günlerini örtülmek üzere kapının üzerine asılmış olan halının ipi çözüp indirildi. Sonra kapıya doğru yürüdü, açmadan seslendi. Kim o? Benim Osman, İsmail Efendi. Emekler kapıyı açtığında Osman alı al moru mor içeriye girdi. Adamcağızı kenara iterek içeri odaya daldı. Nerede Seyit abim, nerede? Gitti mi yoksa? İsmail Efendi delikanlının deliler gibi sağa sola saldırmasından korkmuştu. Sakin olun küçük bey, sakin olun. Birazdan geleceğiz deyip gittiler. Biz de onları bekliyorduk. Geleceklerini nereden biliyorsun? Ben bir şey bilmiyorum küçük bey ama öyle söylediler. İnanın ben bir şey bilmiyorum. Osman ardında bir oda daha olduğunu bildiği kalın halıyı kaldırıp kapıyı açtı. İki genç kadın bilmedikleri bir lisanda ortalığı birbirine katan sesten ürkerek sedirin üzerinde el ile tutuşmuş bekliyorlardı. Kapının eşiğinde Osman'ı görünce Şura'nın yüreğine su serpildi. Tatya'nın elini bırakarak yataktan kalkıp kapıya doğru yürüdü. Oh Osman, Tanrı'ya şükür sensin. Öyle korkuttun ki bizleri. Delikanlı yarattığı ürküntüyü fark edip utanmıştı. Sakinleşmeye çalışırken karşısındaki kadınları kipar fakat acele bir tavırla selamladı. Seyit abim ne zaman gitti? Şura son günlerde zamanın akışını artık takip edemez olmuştu. Biraz düşünüp cevap verdi. Belki bir saat, belki biraz daha fazla. Ne oldu? Osman birden sert, hırçın tavrından sıyrıldı. Elini alnına vurup çaresizlikle sedirin kenarına çöktü. Bir yandan da sızlanıyordu. Gitti işte, gitti. Beni almadan gitti yine. Şura ne zamandır kafasında bir araya getirmeye çalıştığı bilmecesinin çözüldüğünü görüyordu. İşte artık yalnızdı. Yapayalnız bırakılmıştı. Sevdiği adam onunla konuşmaya bile gerek görmeden çekip gitmişti. Eli yüzünde hıçkırarak oturan delikanlının omzuna dokundu. Hala korkularını boşa çıkaracak bir cevap bekliyordu. Yavaşça sordu. Gittiğini nereden biliyorsun Osman? Sana ne söylemişti? Osman ellerini yüzünden çekip onun yaşlı gözlerine baktı. Karşısındaki delikanlı için yüreği sızlayan Şura bir an kendini terk edilmişliğini unuttu. Onun çocuklu yalnızlığını kendi aşık yalnızlığından daha hüzünlü buldu. Başını avuçları arasına alarak saçlarını okşadı. Belki de yanlış biliyorsun. Hayır, duydum. Hepsini duydum. Genç kadın onun yanına oturarak dinlemeye başladı. Cemal Kahya babama anlatırken duydum. Bu gece karşıya kaçacakmış ama gece yarısı kaçacaktı. Babandan helallik istemeye haber göndermiş. Her şeyi duydum. Ona yetişmek için kaçtım evden. Kimse görmeden Seyit abine yetişeyim diye kaçtım ama sesi zor duyuluyordu artık. Ama o gitmişti bile. Artık onu göremeyeceğim. Şura bu ana kadar inanmak istemediği hakikatin beynini, kalbini buzdan bir bıçak gibi lime lime ettiğini hissetti. Ama ızdırabıyla yalnız değildi. Delikanlının yanından ayrılarak Tatya'ya bir göz attı. Tatyana artık şoku yaşamaktaydı. Sevgilisinden ayrılırken kendisine tekrarladığı söz yalan olamazdı. Geri geleceğiz Tatya canım. İnan, seni çok seviyorum dememiş miydi? Bu kadar yalan söylemiş olamazdı. Ayağa kalkıp Şura'ya doğru ilerledi. Daha gitmiş olamazlar. Dönecekler biliyorum. Gittiler Tatya, gitti de bizi bıraktılar. Şura'nın gözlerinde biriken yaşlar önünü görmesine engel oluyordu. Sağ eliyle yaşlarını silerken kendi kendine artık ağlamayacağına yemin ediyordu. Eğer kaderi bu ise göğüslemesini bilmesi lazımdı. Geçen güzel günlerin aşkına bunu katlanaması lazım diye düşündü. Ama yüreği beynini dinlemiyordu işte. Birden aklına bir şey gelerek Osman'a döndü. Nasıl gideceğini biliyor musun Osman? Osman belki de Seyit yakalamalarına faydası olacak düşüncesiyle bildiklerini bir nefeste heyecanla anlattı. Tabii duydum. Tatoğlu'nun motoruyla kaçacaklarmış. Kim bu Tatoğlu? Limandaki tuz motorlarını işletir. Aslen Sinoplu ama burada yerleşmiş. Sinop nerede Osman? Karadeniz'in tam karşı kıyısında. Türkiye'de. Tatoğlu'nu tanır mısın görsen? Tabii tanırım. Şura kendini acımaktan vazgeçmiş, sakin ne yapacağını bilen bir tavırla eşyalarını toparladı. Diğerlerini hitapla konuşurken yatağın altından küçük yol çantasını çıkardı, paltosunu manşonunu aldı. Hadi gidiyoruz, vakit kaybetmeyelim. Belki de yetişiriz. Gece yarısı demiştin değil mi Osman? Osman şaşkınlıkla bakıyordu. Evet, gece yarısı diye duymuştum. Ama Seyit gideli çok olmuş, belki de çoktan yola çıkmıştır. Bir an durup devam etti. Hem bu yaptığımız çok tehlikeli değil mi? Limana kadar inmemiz çok zor. Bolşevikler yolları tutmuş. Hem Tatoğlu öyle ortalarda dolaşmaz şimdi. Belki çoktan denize açılmıştır bile. Çok tehlikeli, çok.